Ayrım 18.
Bazen duvardaki fayans parçalarını saymaya çalışıyordu. Ama bir yerlerde nerede kaldığını şaşırıyordu çoğunlukla. Bulunduğu yeri, saatin kaç olduğunu merak ediyordu. Bazen dışarısının apaydınlık, bazen de zifiri karanlık olduğunu sanıyordu. Bulunduğu bu yerde içgüdüsüyle ışıkların hiç kapatılmadığını biliyordu. Burası karanlığın var olmadığı bir yerdi. Şimdi O'Brien'in neden inlemesini anladığını kavramıştı. Sevgi Bakanlığı'nda pencere yoktu. Hücresi yapının en ortasında ya da kenarında bir yerde, yerin 10 kat aşağısında ya da 30 kat üstünde olabilirdi. Düşüncesinde bir yerden bir yere gidiyor, bedeninin hissettikleriyle nerede olduğunu saptamaya çalışıyordu. Dışarıda çizme sesleri duydu. Çelik kapı gürültüyle açıldı. Siyah üniformalı, parlak deri kemerli, yüzü bal mumundan yapılmış bir maske sarılığında olan genç bir subay girdi. Dışarıdaki gardiyanlara beraberlerindeki tutukluyu içeri getirmelerini emretti. Ozan Ampleford ayaklarını sürüyerek hücreye girdi ve kapı yeniden kapandı. Ampleford dışarı çıkılacak bir başka kapı varmış gibi bir düşünceyle sağa sola kararsız birkaç adım attı ve sonra hücrede aşağı yukarı dolaşmaya başladı. Winston'ı henüz fark etmemişti. Gözleri Winston'ın başının bir metre yukarısındaki duvarda bir noktaya dikilmişti. Ayakkabısızdı. Çoraplarındaki deliklerden kirli kocaman parmakları çıkmıştı. Birkaç günlük sakalı vardı. Winston üzerindeki uyuşukluğu atmaya çalıştı. Tele ekran tehlikesine karşın Ampleford'la konuşması gerekti. Belki de Ampleford ona jilet getirmişti. Ampleford diye seslendi. Tele ekrandan bağıran olmamıştı. Ampleford durakladı. Biraz şaşırmıştı. Gözleri yavaşça Winston'da odaklandı. Smith, sen de ha? Neden içeri tıkıldın? Gerçeği söylemek gerekirse Winston'ın karşısındaki sıraya oturdu. Bir tek suç vardır değil mi? Dedi. Ve sen de onu mu işledin? Anlaşılan öyle. Elini alnına koydu, bir şeyi hatırlamaya çalışıyormuş gibi şakaklarını ovdu. Böyle şeyler olur, dedi belli belirsiz bir sesle. Tutuklanmama neden gösterecek bir olay şu olabilir. Kuşkusuz büyük bir düşüncesizlik. Kipling'in şiirlerinin son metnini hazırlıyorduk. Dizenin sonunda Tanrı sözcüğünün kalmasına izin verdim. Elimde değildi. Öfkeli bir tutumla sürdürdü konuşmasını. Winston'ın yüzüne bakarak dizeyi değiştirmek olanaksızdı. Bir önceki dizedeki uyak sözcüğüne karşılık dilimizde ancak 12 sözcük bulabildim. Bunu biliyor muydun? Günlerce beynimi zorladım ama başka ona uyak yapacak sözcük yoktu, dedi. Yüzündeki anlatım değişmişti. Kızgınlığı yerini bir hoşnutluk duygusuna bırakmıştı. Gereksiz bir şey bulmuş, saçı başı dağınık bir bilginin entelektüel sıcaklığı ve neşesiydi bu. İngiliz şiirinin tüm tarihi bize bu dilin uyaktan yana ne kadar yoksul olduğunu gösteriyor. Aklına gelmiş miydi hiç? Bu özellik üzerine hiç düşünmemişti Winston. Ne de o koşullarda pek önemli gözüküyordu ona. Günün hangi saati olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ampleford yeniden şaşkınlaştı. Hiç düşünmedim. Beni 2 gün önce, belki de 3 gün önce tutukladılar. Gözleri duvarlarda dolaştı, bir yerlerde bir pencere bulmayı umuyor gibiydi. Burada gece ve gündüz farkı yok. İnsan zamanı nasıl hesaplıyor bilmiyorum. Bir süre sıradan konularda konuştular. Sonra ortada belli bir neden yokken tele ekrandan susmaları emredildi. Winston elleri çapraz, sessizce oturdu. Dar bir sırada rahat oturamayacak iri aralıktaki Ampleford ellerini indirip kaldırıp kıpırdanıp durdu. Tele ekran rahat durması için bir uyarı daha gönderdi. Zaman geçiyordu. 20 dakika mı, 1 saat mi geçtiği belli değildi. Yeniden dışarıda çizme sesleri duyuldu. Winston buz kesildi. Yakında, çok yakında, belki de 5 dakika içinde, belki şimdi çizme sesi kendi sırasının geldiğini söyleyecekti ona. Kapı açıldı. Taş yüzlü subay içeri girdi. Elinin basit bir hareketiyle Ampleford'u gösterdi. 101 numaralı oda, dedi. Ampleford gardiyanların arasında yürüdü gitti. Canı biraz sıkılmıştı ama neler olduğunu pek anlamamıştı. Çok uzun bir süre geçmiş gibiydi. Winston'ın karnındaki ağrı yeniden başlamıştı. Düşünceleri hoplayıp zıplayıp aynı alanda duran bir top gibi yeniden aynı yerlere geri dönüp duruyordu. Yalnızca 6 düşünce vardı kafasında. Karnındaki sancı, bir parça ekmek, kan ve çığlıklar, O'Brien, Julia, jilet. İç organları bir başka spazm geçirdi. Ağır çizmeler yaklaşmaktaydı. Kapı açılırken içerisi ter kokusuyla doldu. Persons hücreye girdi. Sırtında bir spor gömlek, altında haki bir şort vardı. Winston ilk kez kendini unutacak kadar şaşırmıştı. ''Sen burada!'' dedi. Perkins ona ne şaşkın ne de ilgili ama sefilce bir bakış fırlattı. Sallana sallana bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Ayakta durmaya çalışıyordu. Dizleri titremekteydi. Gözlerini açmış, boşluğa şaşkın şaşkın bakıyordu. ''Senin suçun ne?'' diye sordu Winston. ''Düşünce suçu,'' dedi Perkins ağlamaklı bir sesle. Sesinin tonu suçunun kabullenişini ama böyle bir suçlamanın kendisine doğrultulmasından duyduğu dehşeti göstermekteydi. Winston'ın karşısında durdu, istekle konuşmaya başladı. ''Beni vurmazlar değil mi ahbap? Eğer bir şey yapmamışsan, suçun düşüncede kalmışsa seni öldürmezler değil mi? Adaletli yargıladıklarını biliyorum. Onlara bu konuda güveniyorum. İyi bir geçmişim var değil mi? Nasıl bir adam olduğumu sen bilirsin. Fena biri değilim değil mi? Pek akıllı değilim ama gayretliyimdir. Parti için elimden geleni ardıma koymadım değil mi? Belki 5 yılla kurtulurum ne dersin? Belki de 10 yılla. Benim gibi bir adamın çalışma kampında da partiye yararı dokunur değil mi? Bir kez raydan çıktım diye beni öldürmezler değil mi? Suçlu musun? Diye sordu Winston. Elbette suçluyum dedi Perkins. Köleye yakışır bir tutumla teleekrana baktı. Parti hiç suçsuz bir adamı tutuklar mı sanıyorsun? Kurbağa yüzü dinginleşmiş, neredeyse dindar bir anlatım yerleşmişti çizgilerine. Düşünce suçu en berbat şeydir ahbap dedi duygulu bir biçimde. Sinsidir, insanı farkına bile varmadan pençesine düşürür. Beni ne zaman yakaladı biliyor musun? Uykumda. Evet böyle oldu. Ben orada elimden geleni yapıp çalışırken, kafamda kötü şeylerin olduğunu bilmezken, düşlerimde konuşmaya başlamışım. Ne söylemişim biliyor musun? Sağlıksal bir nedenle açık bir şey söylemek zorunda kalmış birinin tutumuyla sesini alçalttı. Kahrolsun büyük birader. Evet böyle söylemişim. Defalarca yinelemişim. Aramızda kalsın ama daha ileri gitmeden beni yakaladıklarına çok sevindim. Yargıç karşısına çıkınca ne diyeceğim biliyor musun? Teşekkür ederim diyeceğim. Çok geç olmadan beni kurtardığınız için çok teşekkür ederim. Seni kim ele verdi diye sordu Winston. Benim küçük kız dedi Perkins. Gurur duyuyor gibiydi. Kapı deliğinden dinlemiş. Söylediklerimi işitince ertesi gün beni nöbetçilere ihbar etmiş. Ne akıllı yumurcak değil mi? Onu suçlamıyorum. Tersine onunla gurur duyuyorum. Onu iyi yetiştirmiş olduğumu gösteriyor bu olay. Birkaç kez daha sendeleyerek birileri bir geri yürüdü. Bu sırada uzun uzun tuvalete doğru bakıyordu. Sonra bir anda şortunu indirdi. Kusura bakma ahbap dedi. Uzun süredir bekliyordum. Kocaman poposunu tuvalete yerleştirdi. Winston elleriyle yüzünü örttü. Smith diye bağırdı teleekrandaki ses. 6079 Smith mi? Yüzünü aç. Hücrede yüzünü örtemezsin. Winston yüzünü açtı. Perkins tuvaleti gürültülü ve uzunca bir süre kullandı. Sifon bozuktu. Hücre saatlerce pis koktu. Perkins götürüldü. Hücreye daha birçok tutuklu girdi. Bir keresinde bir kadın 101 nolu odaya götürüleceğini duyduğunda titredi. Yüzü sapsarı kesildi. Eğer oraya sabah getirildiyse o anda öğleden sonranın olduğunu, öğleden sonra ise gece yarısı olduğu bir zaman geldi. Hücrede kadınla erkekle 6 tutuklu vardı. Herkes dingin oturuyordu. Winston'ın karşısında kemirgen bir hayvana benzer, çenesiz, dişlek bir adam oturuyordu. Şişman yanakları öylesine çökmüştü ki oraların bir zamanlar besin deposu olmadığına inanmamak gelmezdi elden. Soluk gri gözleri herkesin üzerinde dolaşıyor, bir başkasının gözleriyle karşılaşınca kaçırıyordu. Kapı açıldı. Görünüşü Winston'ın kemiklerine dek ürperten bir başka tutuklu getirildi. Bu ya bir mühendis ya da bir teknisyen olan olağanüstü görünüşlü bir adamdı. Ama asıl şaşırtıcı olan yüzünün zayıflığıydı. Kuru kafa gibiydi. Ağız kısmının inceliğinden dolayı gözleri olduğundan daha büyük duruyordu. Gözlerinde bir insana, bir şeye karşı derin bir nefret ve öldürme duygusu okunuyordu. Adam Winston'dan biraz öteye oturdu. Winston adama bir daha bakmadı. Ama acı çeker, kuru kafaya benzer o yüz gözlerinin önünden gitmiyordu. Birden nedenini kavradı. Adam açlıktan ölmek üzereydi. Bu düşünce aynı anda hücredeki herkesin kafasında oluştu. Sıranın üstünde bir dalgalanma oldu. Çenesiz adam gözlerini kuru kafaya benzer adamın üstünde gezdiriyor, sonra suçluymuş gibi kaçırıyor ama yeniden karşı konulmaz bir çekicilikle ona yöneltiyordu. Yerinde rahat duramıyordu. Sonunda ayağa kalktı, hücrenin ortasına ilerledi. Elini tulumunun cebine sokarak utangaç bir tavırla adama bir parça bayat ekmek uzattı. Teleekrandan kulakları sağır edici, korkunç bir gürleme sesi geldi. Çenesiz adam korkudan sıçradı. Bumstand diye bağırdı ses. 2717 Bumstand J Ekmek parçasını yere at. Çenesiz adam ekmek parçasını yere attı. Olduğun yerde kal, dedi ses. Kapıya dön yüzünü, kımıldama. Çenesiz adam emirlere uydu. Sarkık koca yanakları elinde olmaksızın titriyordu. Kapı gürültüyle açıldı. İçeriye genç subay ve iri yarı, geniş omuzlu bir gardiyan girdi. Gardiyan çenesiz adamın karşısına geçti ve görevlinin bir işareti üzerine bedeninin tüm ağırlığıyla adamın ağzına korkunç bir yumruk indirdi. Bu güç adamın ayaklarını yerden kesmişti. Bedeni hücre içinde savruldu ve tuvaletin taşlığına düştü. Bir süre kımıltısız yattı. Ağzından ve burnundan kan boşalıyordu. Bilinçsiz bir inleme sesi çıkardı. Sonra yana yuvarlandı. Elleri ve ayakları üzerinde doğruldu. Ağzından boşanan kan ve tükürükle birlikte takma dişleri iki parça halinde yere düştü. Tutuklular elleri dizlerinde kıpırtısız oturuyorlardı. Çenesiz adam yeniden sırasına çıktı. Yüzünün bir yanı kararmaya başlamıştı. Ağzı şişerek ortasında siyah bir delik olan biçimsiz kırmızı renkli bir nesneye dönüşmüştü. Arada sırada ağzından tulumunun önüne kan damlıyordu. Gri gözlerini bu aşağılanma sonucu ötekilerin onu ne kadar küçümsediklerini araştırır gibi eskisinden daha suçlu hücresindekilerin üstünde dolaştırıyordu. Kapı açıldı. Subay sabit bir işaretle kuru kafa adamı gösterdi. 101 no'lu oda, dedi. Winston'ın tarafında bir kargaşa oldu. Adam kendini yere atmış, dizleri üstüne çökmüş, ellerini kavuşturmuştu. Yoldaş, sayın subay, diye haykırıyordu. Beni o yere götürmeyin ne olur. Dün size her şeyi söylemedim mi? Daha başka ne öğrenmek istiyorsunuz? İtiraf edecek başka şeyim kalmadı. Söyleyin bana ne olduğunu. Hemen itiraf edeyim. Bir kağıda yazın, imzalarım her şeyi. 101 no'lu odaya götürmeyin ne olur. 101 no'lu oda, dedi subay. Adamın yüzü öylesine sarardı ki Winston böyle bir rengin var olabileceğine inanamadı. Kuşku yoktu. Yüzü yemyeşildi adamın. Bana istediğinizi yapın, diye bağırdı. Haftalardır beni aç bırakıyorsunuz. Bitirin artık, öleyim. Öldürün beni, asın. Bana 25 yıl ceza verin. Ele vermemi istediğiniz başka biri var mı? Kim olduğunu söyleyin. Size istediğiniz her şeyi anlatırım. Kimse beni ilgilendirmiyor. Onlara istediğinizi yapabilirsiniz. Bir karım ve 3 çocuğum var. En büyüğü 6 yaşında. Hepsini toplayıp gözünün önünde boğazlarını bile kesseniz durup izlerim. Ama ne olur 101 no'lu oda olmasın. Adam umutsuzca çevredeki tutuklulara göz gezdirdi. Kendi yerine geçecek bir kurban arıyordu. Çenesiz adama doğru atıldı. Almanız gereken kişi bu, ben değilim, diye haykırdı. Yüzünü parçaladığınız zaman neler söylediğinizi duymadınız. Bana bir şans tanıyın, size her sözcüğü söyleyeyim. Partiye karşı olan o, ben değilim. Gardiyanlar öne ilerlediler. Adamın sesi ciyak ciyaktı. Onu duymadınız, diye yinelemekteydi. Tele ekranda bir bozukluk vardı. Sizin istediğiniz o, onu götürün, beni değil. İki iri yarı gardiyan onu kollarından yakalamak için eğilmişlerdi. Adam bu sırada kendisini yere attı ve sıranın demir bacağını yakaladı. Bir hayvan gibi uluyordu. Gardiyanlar adama ellerini gevşetmek için asıldılar. Ama o inanılmaz bir güçle karşı koyuyordu. Belki 20 saniye kadar bu boğuşma sürdü. Tutuklular sessiz, elleri dizlerinde önlerine bakarak oturmaktaydılar. Uluma dinmişti. Adam asılmaktan soluksuz kalmıştı. Değişik bir haykırış duyuldu. Gardiyanlardan birinin çizmesinden gelen tekme elinin parmaklıklarından birini kırmıştı. Onu ayaklarından sürüklediler. 101 no'lu oda, dedi subay. Adam dışarı çıkarıldı. Başı önde dengesizce yürüyor, elini ovuşturuyordu. Mücadele edecek hali kalmamıştı. Uzun bir zaman geçti. Kuru kafa adam götürüldüğü zaman gece yarısıysa şimdi sabah olmuştu. Eğer sabahsa şimdi öğleden sonra olmuştu. Winston uzun süredir yalnızdı. Dar sırada oturmanın acısıyla arada sırada kalkıp tele ekrandan uyarı almaksızın hücrede dolaşıyordu. Çenesiz adamın attığı ekmek yerde durmaktaydı. Önceleri ona bakmamak için büyük bir çaba gösteriyordu. Ama şimdi açlığı susuzluğa dönüşmüştü. Ağzında yapış yapış ve garip bir tat vardı. Uğultu ve hiç sönmeyen beyaz ışık kafasını bomboş hissetmesine neden olmuş, zayıf bir yorgunluk aşılamıştı ona. Ayağa kalkması gerekti. Kemiklerinin acısına dayanamaz olmuştu. Ama ayağa kalktıktan kısa bir süre sonra başı döndüğü için yerine oturması gerekiyordu. Fiziksel duyumlarını denetleyebildiği zamanlarda dehşet hissi geri geliyordu. Bazen zayıf bir umutla O'Brien'i ve jileti düşünüyordu. Kendisini besleseler jiletin yemeğin içine gizlenmiş olarak geleceğini düşünüyordu. Julia'yı daha az düşünüyordu. Bir yerlerde kendisinden daha çok acı çekiyor olabilirdi. Şu anda acıyla bağırıyordu belki. Eğer acımı iki katına çıkarıp Julia'yı kurtarabilsem bunu yapar mıydım? Evet yapardım diye düşünüyordu. Böyle bir şey yapması gerektiğini düşündüğü için alınmış bir karardı bu. Yoksa böyle bir şeyi hissettiği için yapmazdı. Böyle bir yerde acı ve acının gelmeden önceki duyumlarından başka tüm duygularınız yok oluyordu. Acaba gerçekten acının içinde olunca insan acının iki katına çıkarılmasını gerçekten kabullenebilir miydi? Henüz bu sorunun karşılığı yoktu. Çizmeler yeniden yaklaşıyordu. Kapı açıldı, O'Brien içeri girdi. Winston ayağa kalktı. Şaşkınlığı tüm önlemleri kafasından silmişti. Yıllardır ilk kez tele ekranın varlığını unutmuştu. ''Sizi de mi yakaladılar?'' diye bağırdı. ''Beni yakaladıkları çok oluyor.'' diye yanıtladı O'Brien. Sesinde yumuşak, pişmanlık dolu bir alaycılık vardı. Yana çekildi. Arkasından elinde kalın, siyah bir cop olan, geniş göğüslü bir gardiyan belirdi. ''Bunu biliyordun Winston.'' dedi O'Brien. ''Kendini aldatma, biliyordun. Her zaman bilmiştin.'' Evet, şimdi görüyordu. Her zaman biliyordu. Ama hiçbir zaman düşünecek zamanı olmamıştı. Gözlerini gardiyanın elindeki coptan alamıyordu. Her yerine inebilirdi. Kafasına, kulağının ucuna, koluna, dirseğine. Eliyle dirseğini yakalayıp felç inmiş gibi dizlerinin üzerine bıraktı. Her şey sarı bir ışık altındaydı. İnanılmazdı. Bir vuruşun bunca acıya neden olması inanılmazdı. Işık geçti, kendisine bakan iki kişiyi gördü. Gardiyan kasıklarını tutarak gülmekteydi. Ama bir sorusu yanıtlanmıştı. Hiçbir zaman neden ne olursa olsun acınızın artırılmasını isteyemezsiniz. Acı içinde tek şey isteyebilirdiniz, durmasını. Dünyadaki hiçbir şey fiziksel acıdan daha kötü olamazdı. Acının karşısında kahramanlık yoktu. Yerde işe yaramaz sol kolunu tutarken defalarca düşündü bunu. 2. Kamp yatağına benzer ama daha yüksekçe bir yatakta uzanıyordu. Kıpırdayamayacak gibi sıkıca bağlanmıştı. Her zamankinden güçlü bir ışık yüzünü aydınlatıyordu. O'Brien yanında durmuş, dikkatle ona bakmaktaydı. Onun öteki yanında elinde şırınga tutan beyaz önlüklü bir adam vardı. Gözlerini açtıktan sonra çevresini ancak yavaş yavaş algılayabildi. Başka bir dünyadan, bir su altı dünyasından bu dünyaya yüzerek çıkıyormuş gibi bir duygu vardı içinde. Ne zamandır aşağılardaydı bilmiyordu. Onu tutukladıklarından bu yana gün ışığı görmemişti. Üstelik anıları sürekliliğini yitirmişti. Bilincinin kimi kez uyuduğu ya da öldüğü ve boş bir aralıktan sonra tekrar canlandığı oluyordu. Ama bu aralıkların günler mi, yıllar mı yoksa saniyeler mi sürdüğünü bilemezdi. Dirseğine indirilen ilk darbeyle kabus başlamıştı. Sonraları bunun ancak bir soruşturma başlangıcı olduğunu kavrayabildi. Herkesin açığa vuracağı bir suçlar zinciri, ihanet, sabotaj gibi suçlar vardı. İşkenceler gerçek olsa da itiraflar formalite gereğiydi. Kaç kez dayak yediğini, ne kadar süreyle dayak attıklarını anımsayamıyordu. Her zaman 5 ya da 6 siyah üniformalı adam vardı. Bazen yumruklarıyla, bazen coplarıyla, bazen çelik sopalarla, bazen çizmeleriyle dövmüşlerdi. Tekmelerinden kaçmak için bitmek tükenmez, boş gayretlerle bir hayvan gibi yerlerde kıvranmış ama bu kaburgalarına, karnına, dirseklerine, bacaklarına ve kuyruk sokumuna daha fazla tekmenin inmesine neden olmuştu. Bazı zamanlar dayak öylesine uzun sürüyordu ki en iğrenç, en kötü şey gardiyanların ona attığı dayak değil de bilincini yitirememesi oluyordu. Sinirlerinin son derece yıprandığı zamanlarda dayak başlamadan acıma dilendi ve ilk darbeyi yer yemez işlemediği bir yanı suça itiraf etti. Hiçbir şey söylememek amacıyla başladığı zamanlar oluyor, o zamanlar ağzından bir tek sözcüğü bile binbir işkenceyle söküp almak gerekiyordu. Bazen zayıf bir uzlaşmaya gittiği oluyordu. Kendi kendine itiraf edeceğim ama henüz değil, acının dayanılmaz olduğu bir zamana kadar bekleyeceğim. Üç tekme daha, iki tekme daha, sonra onlara istediklerini söyleyeceğim diyordu. Bazen ayakta duramayacak kadar dayak yiyor ve hücrenin taş zeminine bir patates çuvalı gibi düşüyor, birkaç saat kendine gelmeyi bekliyor ve yeniden dövülmeye başlanıyordu. Kendine gelmesi için çok uzun zaman geçtiği oluyordu. Ama onları uykuyla ya da yarı baygın olarak geçirdiği için bulanık bir biçimde hatırlıyordu. Duvara yapışık bir sıra gibi kalastan bir yatağı olan hücreyi çinko lavaboyu, soğuk çorba, ekmek ve bazen kahveden oluşmuş yemekleri anımsıyordu. Sakalını ve saçlarını kesmek için gelen asık suratlı berberi, nabzını ve reflekslerini ölçen, göz kapaklarını inceleyen, kırılan kemiklerini muayene eden ve kendisini uyutmak için iğneler vuran iş adamına benzer sevimsiz beyaz gömleklileri hatırlıyordu. Dayaklar azalmaya başlamıştı. Verdiği yanıtlar yetersiz olduğu zamanlarda başvurulan bir dehşet aracı olmuşlardı. Artık kendisini sorguya çekenler siyah üniformalılar değil, 10-12 saatlik vardiyalarla çalışan ufak tefek, çevik, parıltılı gözlükleri olan parti aydınlarıydı. Sürekli hafif bir acı içinde olmasına özen gösteriyorlardı. Ama istedikleri derin bir acı değildi. Yüzünü tokatlıyor, kulaklarını büküyor, saçını çekiyor, onu tek ayak üzerinde durdurtuyor, çişe gitmesine izin vermiyor, gözleri kan içinde kalıncaya dek gözüne beyaz ışık tutuyorlardı. Bunlardaki amaç onu aşağılamak, tartışma ve neden bulma konusundaki direncini ve yeteneğini kırmaktı. Gerçek silahları saatlerce süren sorgulamalardı. Sinir yorgunluğu ve utanç ağlamaya başlayıncaya dek onu şaşırtıyorlar, tuzaklar kuruyorlar, her söylediğini başka anlama çekiyorlar, kendisiyle çelişkiye düşürüyorlardı. Bazen bir oturumda 5-6 kez ağladığı oluyordu. Her duraksamasında hakaretler yağdırıyor ve onu gardiyanlara teslim etmekle gözdağı veriyorlardı. Bazen tutumları değişip ona "Yoldaş!" diye sesleniyorlar ve yaptığı kötülükleri onaracak kadar partiye bağlı olup olmadığını soruyorlardı. Sinirleri öylesine yıpranmıştı ki bu bile onun burnunu çeke çeke ağlamasına yetiyordu. Sonunda kafasında dırdır edip duran bu sesler gardiyanların tekmeleriyle yumruklarından daha etkin bir biçimde direncini kırdı. Artık kendisinden istenileni mırıldanan bir ağız, imzalayan bir el durumuna gelmişti. Tek derdi kendisinden ne söylemesini istediklerini bulmak ve yeni bir dayağa başlamalarından önce bunu açıklamaktı. Yüksek parti üyelerini katlettiğini, bildiriler dağıttığını, askeri sırları kaçırdığını, zimmetine para geçirdiğini, sabotaj yaptığını itiraf etti. 1968'den beri Doğu Asya Devleti'nin casusu olarak çalıştığını itiraf etti. Dine inandığını, kapitalizmin hayranlarından olduğunu ve cinsel sapık olduğunu itiraf etti. Kendisinin de sorguya çekenlerin de karısının yaşamakta olduğunu çok iyi bildikleri halde onu öldürdüğünü itiraf etti. Yıllardır Goldstein'le kişisel görüşmeler içinde olduğunu ve tanıdığı herkesin içine alan gizli bir örgütün üyesi olduğunu itiraf etti. Her şeyi itiraf etmek, herkesi içine almak çok kolay oluyordu. Bir bakıma hepsi doğruydu da. Partiye düşman olduğu doğruydu ve partinin görüşüne göre düşünce ve eylem arasında fark yoktu. Başka tür anıları da vardı. Çevresi karartılmış resimler gibi belleğinde bağlantısız yerlerde duruyorlardı. Belki karanlık, belki aydınlık bir hücredeydi. Bir çift gözden başka bir şey göremiyordu. Yakında bir yerde bir alet yavaş ve düzenli tıkırdıyordu. Gözler büyüdü, büyüdü ve Winston ansızın oturduğu yerden havalandı. Gözlerin içine daldı ve orada yutuldu. Göz kamaştıran ışıklar altında etrafı çeşitli kadranlarla çevrili bir koltuğa sıkı sıkı bağlanmıştı. Beyaz önlüklü birisi kadranları okuyordu. Dışarıdan sert ayak sesleri geldi. Kapı açıldı ve ardında iki gardiyanla soluk yüzlü bir subay içeri girdi. "101 nolu oda," dedi subay.